Ayrım 20, sayfa 264. Güllü. Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, 1. Ordu Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Harp Akademileri Komutanı, Kuzey Deniz Saha Komutanı, Güney Deniz Saha Komutanı, bir de Güllü. Balyoz'un ana fikri. İki çocuk annesi, dünya tarihinin ilk kadın sivil darbecisi. Oğlu bu sene İTÜ'den mezun oldu. Kız İTÜ'de okuyor, eşi işçi emeklisi. Aslında kendisinin de günü doldu. 1985'ten beri Havar Vakfı'nın öğrenci işleri de memur olarak çalışıyor. Emekli olabilirdi ama kız okulu bitirene kadar gayret ediyordu. O sabah erkenden kalktı, kahvaltı hazırladı. Kızını oğlunu öpüp uğurladı. Sonra eşinin koluna girerek Silivri'ye gitti. Tribünlere, sanık yakınlarının arasına oturdu. Karar okundu. Ege Denizi'nde hır çıkarıp Yunanistan vurmuş ayakları da kendi F-16'mızı düşürüp bilahare camilerimizi bombalamak suretiyle darbe yapmak suçundan 16 sene verdiler Güllü'ye. Halbuki sanık sandalyesi de bile değildi. Çünkü daha önce söz konusu darbe planını yazdığı iddiasıyla gözaltına alınmış kadın daktilo memurunun uçakla tankla ne alakası var kardeşim denilerek derhal serbest bırakılmış hatta duruşmalardan vareste tutulmuştu. Gel gör ki adaletimizin terazisinde orgenerallerle kuvvet komutanlarıyla aynı kefeye konuldu. Korgenerallerden, tuğamirallerden daha fazla hapisliydi. 16 sene kesmedi, darbenin ana fikri annelikten men edildi. Böylece demokrasimiz güllük, gülistanlık olmuş oldu. Güllü Salkaya'nın bir fotoğrafı. Güllü Salkaya, Havelsan Genel Müdürü ile birlikte balyoz davasında yargılanan iki sivil sanıktan biriydi. 16 sene hapis cezasını duyduğunda bayılmıştı. Hastal askeri cezaevine konuldu. Bir sene 18 gün yatırıldı. Beraat kararı kesildikten sonra devleti temsil eden hazineye dava açtı. Kendisi için 500 bin lira, eşi için 300 bin lira, çocukları için 100'er bin lira olmak üzere 1 milyon lira manevi tazminat talep etti. 2015 itibariyle bu dava henüz sonuçlanmamıştı. Fatma çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Boşaldılar aşağıya dört nala. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza ve Teğmen Hamdi, Bismillah ilk iş Hasan Tahsin'in düştüğü yere hükümet konağının alnı kabağına diktiler sancağı. Üsteğmen Selahattin kordona dolarken Teğmen Celil ile Asteğmen Besim varmıştı bile Kadife Kale'ye. Ya karşı yaka, Kara Fatma. Evet, karşı yakaya gelen süvarinin başında simsiyah atın üstünde simsiyah elbiseleri, simsiyah çizmeleri, simsiyah tüfeğiyle esmer güzeli bir kadın, bir anne Kara Fatma vardı. Ona bu sıfatı Mustafa Kemal vermişti. Binbaşının eşini Sarıkamış'ta kaybetmiş, Sivas Kongresi'ne gitmiş, yolunu gözleyip sarışın kurtun önüne dikilmiş, yüzündeki peçeyi açmış, at bindiğini, silah attığını belirtip bana iş ver demişti. Gazi'de yanık tenli gözü kara kadına görev pustasını yazıp imzalamış, tarihi sıfatına takmıştı. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsa Kara Fatma. İstisnaları tenzih ederim. Kadın düşmanı ülkemin, kadın düşmanı tarihçileri bu mevzuyu sevmez, yazmaz. Aralarında kendi kızının da bulunduğu neredeyse tamamı kadınlardan oluşan 300 kişilik çetesi vardı. İnönü'de, Sakarya'da. Dumlupınar'da çarpıştı, yaralandı. Bir ara Esirivri'ye düştü, kaçtı. Ege dağlarında vuruştu. İzmir'e girdiğinde 34 yaşındaydı. İstiklal madalyası aldı. Onbaşı olarak başladı, üsteğmen olarak emekliye ayrıldı. Maaşını Kızılay'a bağışladı. Dara düştü, kimseye haber vermedi. Galata'daki Rus manastırına sığındı. Tesadüfen fark edildi. Madalyam bana yeter demesine rağmen yeniden zorla maaş bağlandı 1955'te. Darülaceze'de vefat etti. Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi. Biz İzmirliler için yüreğimizde hicrandır. İzmir'de vefat etmeye için kahroluruz. Çünkü Kara Fatma'nın kabri hoyrat bir yol inşaatı sırasında darmadağın edildi. Kayboldu maalesef. Of of. Parantezi kapatalım, devam edelim. En başta Kara Fatma, İzmir'e giren kahramanlarımız çok şaşırmış, gözlerine inanamamışlardı. Bütün şehir ay yıldızı bayraklarla donatılmış, adeta gelincik tarlasına dönmüştü. Ne var bunda şaşılacak derseniz, işgal edilir edilmez evler didik didik aranmış, bütün bayraklara süngüyle el konulmuştu. İbreti alem için sokaklarda yakılmıştı. E şimdi bu kadar bayrak nereden çıkmıştı? Vaziyet kısa süre sonra anlaşıldı. Yokluk, sefalet içinde yaşayan İzmirli kadınlar bütün eşyalarını yok pahasına satmış, kırmızı perdelerini, kırmızı masa örtülerini saklamış, asla satmamış. Yarıdan keserek beyaz perdeler, beyaz masa örtüleriyle değiş tokuş etmiş, sabırla o geceyi beklemişti. O gece 8 Eylül 1922 idi. Çıkardılar sandıklardan, kırmızının üstüne beyaz ay yıldızı diktiler. Denizi kız, kızı deniz kokan İzmir'in, kadınlarının bayrağıydı onlar. Kutsal emanettir. Bir tanesi değerli gazeteci yazar abim Yaşar Aksoy'da mesela. Namazgahlı Sırrıye teyzenin 8 Eylül gecesi dikip 9 Eylül sabahı penceresine astığı bayrak. Ve neymiş efendim? AKP genelge çıkarmış. Bundan böyle bayrak töreni yapılmayacakmış. Mutlaka izin alınacakmış falan. Bak arkadaş. AKP'nin generali Necdet Bey'e kilim hediye etmeye, lokum ikra etmeye benzemez bu iş. Görülsün. 9 Eylül sabahı Kara Fatma'nın İzmir'in ak mı kara mı? Fatma Seher Erden'in bir fotoğrafı. Çok şükür ki yukarıda okuduğunuz yazı internette kampanyaya düştü. O güne kadar kılını kıpırdatmayanları harekete geçirdi. Kara Fatma'nın tahrip edilen kabri tespit edildi. Kızılay tarafından anıt mezar haline getirildi. 2014'te açılan anıt mezarın üzerine Türk Kızılay Bağışçısı Gazi Üsteğmen Fatma Seher Hanım, namı diğer Kara Fatma, 1888-1950 ruhuna Fatiha yazıldı. Seher. Emmanuel öldü. Entellerimiz yasta. Dokunaklı satırlar döşeniyorlar. Erotizm ikonasıydı. Kuşağımızın aşık olduğu kadındı. Cinsel keşiflerimizin heyecanını içselleştirmişti filan. Bu koskoca bir yalandır. Dünyada 350 milyondan fazla insanın seyrettiği Emmanuel'i, Türkiye'de seyredenlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Türkiye'nin erotizm ikonaları Arzu Okay'dır, Zerrin Egeliler'dir, Figan Han'dır, Seher Şeniz'dir. Gülgün Erdem'dir, Zerrin Doğan'dır, Mine Mutlu'dur, Necla Fide'dir. İnanmayan genç varsa babasıyla anket yapsın. Hepsi Emmanuel'le 5 basar. Emmanuel'le vizyona girmesi için özgürlük mücadelesi verdik falan. Palavradır. Evet, yasakçı, dangoz zihniyet açık saçık diye Emmanuel'e karşı çıkıyordu ama bizim Emmanuel'lerin filmleri aynı tarihlerde çatır çatır sinemalardaydı. Üstelik 18 yaş sınırı da yoktu. Bildiğin okuldu. Belki şaşacaksınız ama bırak ecnebi Emmanuel'i, Kasımpaşalı Emmanuel bile vizyondaydı. Feri Cansel. Erkeksi tavırları, sinkaplı konuşmasıyla bu lakapla tanınırdı. 1979'da aynı adlı film çevirmişti. Hatta Horoz Gibi Maşallah filmiyle patlama yapan Emel Aydan vardı ki asıl adı Erdoğan'dı. İtalya'da ameliyatla kadın olmuştu. Filmlerinde onun için yanıp tutuşanlar bu gerçeği bilmiyordu. Askere çağrılmış, askerlik şubesine gidip buyurun beni çağırmışsınız deyince vaziyet anlaşılmıştı. Ha diyebilirsiniz ki Horoz Gibi Maşallah, parçalı vehşet, ah deme oh de, civciv çıkacak, kuş çıkacak, azgın bakireler, sevişerek ölenler gibi filmleri nasıl olur da Emmanuel'le kıyaslarsın? Güzel soru ama o filmin afişlerindeki adı Emmanuel değildi. Hissi duygulardı. Çünkü güya Türkçeleştirirken dilimizi katletme merakı sadece bugün değil o günlerde de vardı. Tıpkı entellerimizin ecnebiyi kaliteli kabul edip aynı içerikteki yerliyi ikinci sıra kabul etme merakı gibi. Tıpkı Emmanuel'in ikona ilan edilip kuşağımızın aşık olduğu arzuların zehirlerinin adeta yok sayılması, haklarının teslim edilmemesi hem ezbere bilinip hem karalanması gibi. Bakın aynen şöyle yazmıştı intihar mektubunda Seher Şeniz. Nihayet gidiyorum. Daha 15 yaşındayken anlamıştım bu dünyadaki insanların ne mal olduğunu. Öldüğümü kimse bilmesin. Peruklarımı yakın, küllerini savurun. Beni beyaz bir bornoza sarıp her yerimi kapatın o kadar. Bilmiyorum, Seherleri küçümseyip Emanuel'in ardından ağıt yakan entel tayfası çıplaklığın masumiyetine dair böylesine bir cümle kurmayı başarabilir mi? Özetle çoğu rahmetli oldu. Kalanlar da sessiz sakin köşelerde mütevazi şekilde yaşıyor. Bana sorarsanız Altın Portakal'ın Altın Koza'nın bu 200'lüğe son verip hakkı teslim etme zamanı geldi de geçiyor. Seher Şeniz'in bir fotoğrafı. Seher Şeniz'in asıl adı Seher Beştaş'tı. İzmirliydi. 1966'da Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci olmuş, Yeşilçam'a adım atmıştı. Seks sembolü olarak tanınmıştı ama aslında başrollerini Yılmaz Güney ile Ayhan Işık'la paylaştığı filmleri de vardı. Paris'te striptiz kulüplerinde çalıştı. Playboy'da fotoğrafı çıkan ilk Türk'tü. İstanbul'un ünlü gazinolarında dansöz olarak sahneye çıktı. 1992'de Teşvikiye'deki apartman dairesinde aşırı dozda uyku hapıyla canına kıydığında 44 yaşındaydı. Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Zübeyde. Anıtkabir'de seni en çok etkileyen nedir derseniz tıraş seti. Biri beyaz saplı, diğerleri siyah, 8 ustura, seramik, tabak, madeni taz, bıyık makası, tarak, 0 numara makine, fırça ve bileme taşı. Ayrıca arkasında K.A harfleri kazınmış. Gümüş el aynası, kapağında ay yıldızı işlenmiş, metal esans şişesi, çiçek motifli, cam, krem kabı ve tırnak törpüsü. Hayatı cephelerden cephelere sürüklenerek geçti. Yatağından çok arazide yattı. Bakımsız tek kare fotoğrafı yok. Dünyanın gelmiş geçmiş en şık giyinen lideridir o. Gideri 74 sene oldu. Bizimkileri zaten boşver. Bugünkü İngiltere Başbakanından, Fransa Cumhurbaşkanından, ABD Başkanından bile daha şık. En önemli moda markaları İtalyan ama İtalyan Başbakanı giyiyor, çuval gibi duruyor. Çünkü kumaş, dikiş ve tasarım yetmiyor, fizik istiyor. Sıfır göbek, hep fitti o. Sağlıklı yaşam için sporun keşfedilmesi, egzersiz bilincinin yaygınlaştırılması ancak 30-40 sene öncesine dayanıyor. Onunkisi Anıtkabir'de özel eşyalar arasında formda kalmak için 1925 senesinden beri kullandığı kürek çekme aleti sergileniyor. Ortalıkta fırıncı küreği, kazma sapı gibi dolaşmaya benzemiyor yani bu iş. Çoğunlukla beyaz, daima açık renk gömlek tercih eder. Manşetlerinde ya da kalbinin üzerinde K.A veya G.M.K. arması işletirdi. Kol düğmesi sever, yaka iğnesi takardı. Sayfiyede Savarona'da kısa kollu keten gömlek giyerdi. Laciverti pek sevmez, kuru zabeden hoşlanmaz. Genellikle yelekli üç parçalı siyah takım elbiseler diktirirdi. Her daim ütülü olmasına, orasından burasından sarkma yapmamasına büyük özen gösterirdi. Çapraz çizgili, desenli, takımına kontrast renkli kravatlar kullanırdı. En sevdiği kravat iğnesi, gövdesi burgulu, altın, devlet demir yolları amblemi olanıydı. Köstekli saati, ceket cebi mendili, vazgeçilmez aksesuarlarıydı. İpek mendillerinin kenarını zigzag motifli olurdu. Seyahatlerinde tweed takım, güderi ceket, riding coat tarzı jockey pantolonları giyerdi. Düz kemerden sıkılır, örgülü illaki tokalı yaptırırdı. Baston deyip geçme. Kimisi fil dişi, kimisi lüle taşı topuzluydu. Tek mermi atabilen, tetikli olanı en meşhurudur ama aslında en çok sapında tavşan yakalamış aslan figürü bulunan ucu metal halkalı ahşap bastonunu severdi. Smokin ve frakta beyaz papyon takıyordu. Maharet isteyen pelerini değme aktörlere taş çıkartırcasına taşıyor, omuzlarına illa siyah değil bazen mavi atıyordu. Bağcıklı siyah rugan ayakkabı seviyor, çizgili siyah çorap kullanıyordu. Yazlık kıyafetlerinin altına beyaz veya lacivert beyaz ayakkabılar giyiyor, çorap giymiyor, hatta bazen ten rengi sandalet giyiyordu. Paltodan sıkılır, mümkün olduğunca giymemeye çalışır, mecbur kalırsa koyu renk yerine gri veya kahverengi tonları tercih ederdi. Ancak desenli kaşkolları kışın olmazsa olmazıydı. Ve eldiven tabii. İçi ve bileği kürklü severdi. Akşamları pijamasının üzerine mavi lacivert çizgili, kirli beyaz, şal yakalı röpte şambır alıyordu. Ceketli pantolonlu, yakası, kol ağzı ve cep kapağı mutlaka farklı renk şeritli püsküllü kuşağı olan ipek pijamalar giyerdi. Bir insan hem kalpakı, hem silindir şapkayı, hem panama şapkayı, hem melon şapkayı, hem fötrü, hem de kasketi böylesine eşdeğer karizmayla taşıyabilir mi? Şık, özenli, bakımlı olmayı elitizm, Anadolu çocuğu olmayı hırtlık, zontalık zanneden ve gardırop Atatürkçüsü lafına pek mi sırıtanlar, onun gardırobunda kullanılmış pilot torbası bile olabilirler mi? Sevgili anneler, on kısımlar kaygı duruşu değildir, saygı duruşudur. En bakımlı halinizi, elbette ister yeni ister eski ama mutlaka temiz, ütülü, Çocuklarınızı en güzel kıyafetlerini giydirin. O sizi nasıl bekliyorsa lütfen öyle gidin. Zübeyde Hanım'ın siyah beyaz bir fotoğrafı. Zübeyde Hanım Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasında dünyaya gelmişti. Karaman'dan göçen Rumeli'de Konyarlar olarak bilinen Türkmenlerdendi. Babası Sofuzade Feyzullah Sadullah Ağa, annesi Ayşe Hanım'dı. Bu yazıya tüm Atatürkçü anneleri temsilen Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını koymak istedim. Ne mutlu bu kadına ki böyle bir evlada sahipti. Ve ne mutlu bize ki böyle bir anaya sahibiz. Gülşah. Hiç düşündünüz mü? Neden imdat adam öldürüyorlar diye çığlık atılır? Veya neden yetişin adam öldürüyorlar diye bağırılır? Çünkü kadınsa kimseyi ırgalamaz. Adamsa yardıma koşulur. O nedenle filmlerimizde asla imdat kadın öldürüyorlar diye bir replik duyamazsınız. Bakın Gülşah öğretmen mesela. Peşine takılan manyaktan kurtulmak için çırpınmış, savcıya gitmiş, polise gitmiş, son çare valilikten medet ummuş. Takma kafana en fazla ölürsün demişler. Öldü tabii. Halbuki ben bu adamı öldüreceğim deseydi seferberlik ilan ederler, manyağa yakın koruma verirler. Gülşah da o manyağa verilen yakın koruma sayesinde şu anda yaşıyor olurdu. Uydurmuyorum, örneği var. Baltayla tehdit edilen, yalvar yakar koruma isteyen, verilmeyen, neticede delik deşik edilerek öldürülen kadıncağızın göğsünden kırıp sırtından çıkan 26 santim bıçağı sapı uzun gösteriyor yoksa öldürücü değil diye rapor verilirken 40 yılda bir adamın biri eşim beni ısırıyor diye 155 aradı. Kadını gözaltına alana kadar başına bir şey gelmesin diye adamı karakolda tuttular. Son 10 yılda İstanbul'da şiddetten kurtarılan sadece bir kadın var. Teyit etmek istiyorsanız girin internete okuyun. Geçen Haziran ayında Çelik Yelikli Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Mecidiyeköy'de bir kadını kurtardılar. Cama çıkıp imdat adam öldürüyorlar diye bağırmıştı. Kuru kuruya imdat deseydi zabıta bile dönüp bakmazdı. Bu memlekette kadınlar adam değildir. Binlerce defa kadını doğradılar, kadını yaktılar, kadının gırtlağını kestiler şeklindeki nafile manşetleri yazmış biri olarak iddia ediyorum ki kadına şiddet kampanyalarının öznesi yanlıştır. Dövülmüş, ağzı burnu dağılmış kadın fotoğraflarıyla bir yere varılamaz. Toplumun ilgisi çekilemez. Eğer gerçekten hassasiyet yaratılmak isteniyorsa koç gibi yiğitin karısını öldürürler. Aslan gibi delikanlının annesini kestiler. Adam gibi adamın kızını katlettiler sloganlarını kullanmak lazımdır. Gülşah Aktürk'ün fotoğrafı. 27 yaşındaki okul öğretmeni Gülşah Aktürk, eski erkek arkadaşı Hakan Başar tarafından yeniden birlikte olmaları için tehdit ediliyordu. Mahkeme şikayet gerekçesi verdi. Yardım istemek için Van valine gittim. Vali yardımcısı en kötü ihtimalle öleceğimi, ölümün hak olduğunu, kaçış olmadığını, hiç olmadı istifa edebileceğimi, yanında biber gazıyla gezmem gerektiğini söyledi, dedi. Ne yapsın bu durumda Gülşah? Konya'ya ailesinin yanına kaçtı. Ancak Van Kültür Müdürlüğü'nde çalışan eski erkek arkadaşından kurtulamadı. Hakan Başar peşinden geldi, başından tabancayla vurarak öldürdü. Katilin bilgisayarında yapılan incelemede cinayeti işlemeden önce kadın cinayetten en fazla kaç sene yatacağını araştırdığı ortaya çıktı. Hakan Başar 2015 itibariyle müebbet hapiste yargılanıyordu ama mahkemeye kravat takarak gelip iyi halden faydalanıp en fazla 8-10 senede çıkacağını gayet iyi biliyordu. Gülşah'ın şikayet dilekçesinin adı geçen Van Vali Yardımcısı Zafer Coşkun'du. Kafaya takmaması için teselli etmeye çalışmıştım dedi. Kastamonu Taşköprü'ye kaymakam olarak atandı. Necla. Gazeteci de Ali Kemal. İngiliz finosuydu. Milli mücadeleye karşıydı. Avrupa ile başa çıkmayı hangi asla kaldım başardı ki biz başarabilirim diye makaleler döşeniyordu. Bugünkü kayıtsız şartsız AB'ciler gibi. Avrupalıların illa başımıza bekçi olarak dikilmesini istiyordu. Mustafa Kemal'den nefret ediyor, milletin başına bela olarak görüyor, onunla tokalaşmak eşkıyaya el uzatmaktır diyordu. Hatta dermiş atma bir ordu dövüşüp duruyor, zırzoplar tam istiklal isteriz diye tutturmuşlar. Ne demiş Arap? El hekmü limen galebe. Galibin dediği olur. İşte bu kadar diyordu. Hızını alamıyor Mustafa Kemalcileri sevinçle şöyle tarif ediyordu. Çanların ot tıkanıyor, moralleri pek düşük. Çoğu yalın ayak, teçhizatları noksan. Gerçi birkaç kamyonları var ama Hepsi kullanılamaz halde. Motorları bozuldu mu tahmin edilemiyor. Benzin yedek parça yok. Taşıma için ancak mandaları var. Mustafa Kemaller faydalı hiçbir işe yaramazlar. Hamdolsun sayıları azdır. Hastalanmış uzuv gibi kesip atmalı. Berduş diyordu Mustafa Kemal'e. Medeniyet dünyasını aleyhimize çevirmek için Anadolu'da havsalaya sığmaz delilikler, cinayetler işliyor deniyordu. Ey Müslüman kardeşlerimiz, teşkilat-ı milliyeye aldanmayınız. Bolşevik kafası taşıyan yursur serserilerdir bunlar diyordu. Bu millici mahluklar kadar başları ezilmek ister yılanlar hayal edilemez. Düşman durumlardan 1.000 kere iyidir bile diyordu. Neticede bedenini ağır ödedi, linç edildi. Eşi İsviçre'ye taşındı. Oğlu orada hukuk tahsili gördü. Üniversiteyi bitirince memlekete döneceğim dedi. Aile büyükleri itiraz etti. Seni yaşatmazlar diye dil döktüler nafile. Milli trene geldi. İngilizce, Almanca, Fransızca bilen donanımlı bir gençti. Dışişleri Bakanlığı'nın memuriyet sınavına girdi, kazandı. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı. Masasına sınavı kazananların dosyalarını getirdiler. Birinin üzerinde menfi notunu gördü. İşe alınması muvafık değildir yazıyordu. Sakıncalı yani uygun değil. Açtı dosyayı okudu. Kırmızı kalemle belirtilmişti. Ali Kemal'in oğluydu. Çizdi menfinin üstünü, müspet yazdı. Çizdi muvafık değildir'in üstünü, muvaffakat ediyorum yazdı, imzaladı. Devlete kin yakışmaz. Biz bu cumhuriyeti kanla kurduk ama insanla büyüteceğiz dedi. Dosyayı uzatırken de ekledi. Ben bunu Gazi'den öğrendim. CHP'deki ulusalcılar budur. Ali Kemal'in oğlu Zeki Kunerap, Paris, ben, Londra, Madrid büyükelçimiz oldu. Dışişleri Bakanlığı müsteşarımız oldu. Ali Kemal, ABD fışfıklamasıyla doğudaki şehitlerimizi altın karşılığında Ermenilere satmamızı öneriyordu. Kadere bakın ki oğlu Madrid'de Asala'nın saldırısına uğradı. Makam otomobiline ateş açıldı. Zeki Kunarak otomobilde değildi. Eşi Necla Kunarak'la birlikte bacanı emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol makam şoförü Antonio Torres hayatını kaybetti. Ali Kemal'in torunu Zeki Kunaralp'in oğlu Selim Kunaralp ise babasının açılan yolda yürüdü. Stockholm ve Seul Büyükelçimiz oldu. AB daimi temsilcimiz oldu. Dünya Ticaret Örgütü daimi temsilcimiz oldu. Çünkü bu cumhuriyeti kuran ulusalcılar kendilerine başı ezilesi yılan, kesilip atılması gereken hastalıklı uzuv diye idamlarını isteyen adamın suçunu evladına çektirmeyip bağrına bastı. Senden benden diye ayırmadı, ötekileştirmedi. E hal böyleyken ne diyorlar hala ulusalcılara? Irkçı, faşist, katil, hastalıklı filan. Sizi gidi 2013 model Ali Kemaller sizi. Necla Kunerak'ın fotoğrafı. Türk dostu İngiliz tarihçi Andrew Mango, şehit diplomatlarımız anısına Londra'da düzenlenen konferansta şu hatırasını anlatmıştı. Saldırıdan birkaç önce Kunarap ailesini Madrid'de ziyaret etmiştim. Geniş pencerelerinde yemek yiyorduk. Türk diplomatları saldırılar artmışken bu kadar göz önünde oturmanız doğru mu diye sormuştum. Schiller'in bir sözünü hatırlatarak cevap vermişti. Ölmesini bilmeyen yaşamasını da bilmez demişti. Maalesef Zeki Bey'in düşünemediği husus bir sonraki kurbanın kendisi değil eşi olacağıydı. Ali Kemal'in gelini Necla Kunarap 1978'de şehit edildi. Zeki Kunaralp ise 20 sene sonra 1998'de rahmetli oldu. Nazlı. Allah'ın lütfudur incir. İnsanlık tarihinden eskidir. Sapından süt süzülür. Ki mitolojide anadır. Oysa erkeği de vardır. Peki nasıl döllenir? Doğanın mucizesidir. Erkek dişi incir arıları ki incir sineğidir aslında. İnciri yatak odası olarak kullanır. O yatak odasından bu yatak odasına uçarken incirin de döllenmesini sağlar. Bazen hava bozar, ilk buldukları kuytuya içinde yaşam barındırmayan terk edilmiş metruk evlerin bacasına sığınırlar. En korunaklı yerdir bacanın dibindeki ocak. Ve rüzgar toprağı savurup biriktirir ocağın dibine. Arının narin kanatlarında taşıdığı incir tozu buluşur o toprakta boy verir. Hani ocağın incir ağacı dikilir derler ya budur. Ocağına incirer dikilmiş bir kadının torunuyum ben. Evini, köyünü, yurdunu, dünyaya geldiği toprakları ebediyen terk etmek zorunda kalan, defolup gideceksin dedikleri Girit'ten pılını pırtısını toplayıp Anadolu'ya göç eden Nazlı'nın torunu. Yiğit adamın dayısı. Burada doğdum, burada öleceğim dedi. Rum çeteciler tarafından vuruldu. Kız kardeşi bebekti. Yolda koleradan hayatını kaybetti. Katır sırtındaydılar. Öz vatanlarında ama bilmedikleri adreslerdi. Hangi meçhulde defnettiler o kızıl saçlı minik kızı hatırlamıyordu. Babasının naaşları vura vura haykıra haykıra ağladığını hatırlıyordu sadece. Annesinin o günden sonra bir daha asla gülmediğini. Ben ise yaşlılığını hatırlıyorum Nazlı'nın. Adraçimu diye okşardı saçımı. Adamım yani. Kendi Hanyalı, gönlünü kaptırdığı Süleyman Aksaraylı. Götür beni Mevlana'ya dedi. Götürdü Süleyman. Mecaz değil, Hanya'yı da gördü, Konya'yı da Nazlı. Herkes anlatır, anneannem çarşaflıydı, babaannem başörtülüydü filan diye. Benimki tülbentle bile örtmedi. İyi mi? Beline kadar örerdi. Mustafa Kemal aşığıydı. Hanya Antep, Diyarbakır, Urfa, Mardin üzerinden incir poleni gibi savrulduğu İzmir'de, kordonda salep yudumlayıp sigara tellendirip dalgın dalgın denize bakarken yakalardım onu. Gözü ufukta sanki Girit'in ışıklarını görecekmiş gibi garibanız o zamanlar. İçimizde ukdedir. Götüremedik maalesef. 80'ini gördü, bir daha Girit'i göremedi. Ah Hanya, ah kan diye diye, diye diye son kez göçtü gitti. İki kere yabancıydı benim canım kırtikozum. Orada oldurmadılar, burada da tam olamadı. Yunanlar kitap yapar bu tür öyküleri, film yapar, dizi yapar, Eleni anlatır, Eftemi'yi anlatır, okumuşsunuzdur belki, hüzünlenmişsinizdir. Biz pek yapmayız. Hem geleneksel tembelliğimizden hem de alt tarafı alın yazısı olarak kabulleniriz olan biteni. Rumların bize dediği gibi senin yüzünden oldu demeyiz. Neticede bizimle aynı kaderi paylaşan, hayat asfaltının farklı istikametlerinde yol alan insan evlatlarıdır. İşgalcilerle bir tutmayız, düşman gözüyle bakmayız. Uzatmayayım. Dünyanın en çok sırtından hançerlenen, çocuklarını büyüttüğü komşuları tarafından en çok ihanete uğrayan milletimin çileli, sessiz sedasız ferdiydi Nazlı. Ve dün öğreniyoruz ki yeni CHP'nin ve bu olan bir arkadaş Dido Satiriu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya isimli romanını okumuş. O yıllarda Ege'de Rumlara etnik temizlik yaptığımız anlatıyormuş o roman. Kesmişiz el alemi. Pasaporttan karaya çıkan Yunan askerlerin çizmelerini öpüp ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girersiniz diye takdis eden Hristos Tomos, Türk-Yunan Dostluk Derneği Başkanı'ydı demek ki. Girit'i bir daha göremedi. İyi ki ömrü vefa etmedi. Bu utanç verici günleri de görmedi Nazlı. Nazlı Özdil. Anneannem Nazlı Hanya'da dünyaya gelmişti. Anası babası Resmoluydu. Mübadele'de Gaziantep'e yerleştirildiler. Ama neticede Ege çocuğuydu. Ayaklarını denize sokmadan edemedi. İzmir'e göçtü. Oradan buradan savrulan benim canım kırtikozlarımın yoğun olarak yaşadığı Çimentepe'ye yerleşti. İddia ediyorum. Dünyanın en muhteşem aşçılarından biriydi. Geleneksel Girit mutfağının son temsilcilerindendi. Yüzden fazla çeşit meze yapardı. Mustafa Kemal'in kalpaklı fotoğrafı daima evinin baş köşesindeydi. Bazen sorardım, özlüyor musun Girit'i? Mustafa Kemal'in fotoğrafını işaret ederdi parmağıyla. Onun olduğu yer vatan derdi. Vatanın da rahmetli oldu. Sakine. Paris seçim arifesi bum. Tren istasyonunda bomba patlar. Çok sayıda ölü ve yaralı vardır. 11 Eylül'den sonra her terör saldırısında olduğu gibi gözler yine kökten dinci gruplara çevrilir. Müslüman avı başlar. İşte tam o sırada kimliği belirsiz bilgisayar korsanı MOBESE dediğimiz güvenlik kameralarına sızar, ağır çekim inceler, ayrıntıları yakalar, çanta içindeki bombayı İslami gruplarla alakası olmayan genç bir çiftin bıraktığını tespit eder. Sonra şehrin her tarafında bulunan ve insanları 24 saat aralıksız canlı yayında izleyen MOBESE, metro, otobüs, mağaza, müze, ofis, asansör ve para çekme makinelerindeki güvenlik kameralarıyla adeta gölge gibi takip etmeye başlar. Binlerce görüntü, binlerce ses kaydı. Neticede gerçekler hiç de göründüğü gibi değildir. Yabancı elçiliğin karıştığı dört dörtlük komplo vardır. Film bu. 2012 Fransız yapımı, adı Paris Gözaltında. Öykü hayali, kameralar gerçek. Fransa'da resmi özel 600 bin üzerinde güvenlik kamerası var. Paris'te sırf toplu taşıma araçlarında 10 bin kamera bulunuyor. Ki o yüzden güvenlik kameralarıyla uzun metrajlı film çekebilmiş adam. İngiltere'de 4 milyon 200 bin güvenlik kamerası var. Londra'da sıradan bir İngiliz vatandaşı sokağa çıktığında her gün en az 300 defa görüntüye giriyor. New York'u saymıyorum bile. Almanya'da sadece tren garlarında 6500 kamera var. Gerisini sen hesap et. Fransa'da çok tartışıldı. Özel hayata müdahale ediliyor filan dendi. Sarkozy kestirip attı. 2005'te kanun çıkardı. Kiliseye dahil kamuya açık her tarafa kamera yerleştirildi. İstanbul'da resmi özel 100 binden fazla kamera var. Sakine cansız Fidan Doğan Leyla Söylemez. Cinayetler Gabar Dağı'nın kokurganlarında veya Bester Dereler'in kuytularında işlenmedi. Paris'in göbeğinde işlendi. Olay mahallede, hafta sonlarında meraklısının takıldığı Kanarya Sevenler Derneği değil, en başta Fransız istihbarat tarafından gireni çıkanı gözlem altında tutulan PKK merkezi. Her saat başı kapağı başka ülkeye atmaya müsait hızlı trenlerin kalktığı Gare du Nord bölgesinde. 500 civarında kamera var. Tetikçinin görülmemiş olması, şu anda bilinmiyor olması imkansız. Bakalım hangi film çevrilecek? İster misin operadaki hayalet desinler? Sakine Cansız'ın fotoğrafı. Sara Kod adıyla bilinen Sakine Cansız, 1958 Tunceli doğumluydu. PKK'nın kurucu üyeleri arasında yer alan tek kadındı. Örgütün Almanya sorumlusuydu. Fidan Doğan 1982 Kahramanmaraş doğumluydu. Kürdistan Ulusal Kongresi Paris temsilcisiydi. Leyla Söylemez 1989 Mersin doğumluydu. PKK üyeliğinden Türkiye'de gıyabi tutuklama kararı vardı, aranıyordu. Susturuculu tabanca kullanılmıştı. Sakineden 4, diğerlerinden 3'er kurşun çıkarıldı. Fransız polisi katil zanlısı olarak Ömer Güney'i yakaladı. Cinayet günü Sakine Cansız'ın şoförünü yapıyordu. 2011'de PKK'ya katılmıştı. MİT'le ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. 2015 itibariyle üçlü cinayetin nedeni nasılı hala belirsizdi. Şurası ise gayet netti. Türk vatandaşlarını turist olarak vize verirken bin liradan su getiren Avrupa ülkelerinde PKK cirit atıyordu. Trafik suçu bile işlememiş insanlara ahiret soruları sorulurken, yüzlerce evrak istenirken PKK'lılar elini kolunu sallaya sallaya ülkeden ülkeye dolaşabiliyordu. Ayrımın sonu.